Ayrım 24.
Su. Ulu Bey, asıl adı Muhammed Turugay, İmparator Timur'un torunu, Şahrut'un oğludur. 22 Mart 1494'te doğmuştur. Ulu Bey çok iyi bir gökbilimciymiş. Semerkant'ta tepe olmadığı için bir tümseyi kazdırmış, içine Sekstea, açıklığı yukarıya bakan hilal gibi şeklinde bir çukur yaptırmış. Bu çukurun boyu 63 metre, radiusu, İki uç noktanın arası 40 metre, genişliği 2 metre olup halen ziyarete açıktır. Çukurun üstü taşlarla yarım ay şeklinde örülmüş, kubbesi birkaç yerden delinmiş. Ulu Bey çukurun içine girer oturur, kubbedeki deliklerden gökyüzünü gözetlermiş. 10 yıl içinde 1008 yıldızın koordinatlarını belirlemiş ve dünyanın döndüğünü fark etmiş. Dünyanın güneşin etrafında dönüş süresini hesap etmiş. Lütfen sıkı durun. 365 gün 6 saat 10 dakika 8 saniye demiş. Zamanımızda bu süre modern aletlerle binlerce kez ölçüldü ve şu bulundu. 365 gün 6 saat 9 dakika 9.6 saniye. Yani arada sadece 60 saniyeden az bir fark ortaya çıktı. Semerkant'ta Ulu Bey'in adını taşıyan bir medrese gördüm. Giriş kapısının üstünde şu yazılıydı. Kadın, erkek, tüm Müslümanlar için ilim tahsil etmek farzdır. Günü gelmiş, Ulu Bey imparator olmuş. Hayırlı oğlu Abdüllatif babasını tahttan indirmiş, mahzene hapsetmiş. Sonra mollaları kışkırtmış, onu 27 Ekim 1449'da boğdurmuş. 1940 yılında Rus arkeologlar Ulu Bey'in kemiklerini tetkik ettiler, boyun kemiklerini kırılmış buldular. Oğlu babasını neden boğdurmuş? Mollaları tahrik etmiş, onları kışkırtmış. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet varmış. Neml suresi ayet 65. De ki göklerde ve yerde Allah'tan başka kimse gaybı bilmez. Halbuki gökbilimci Ulu Bey gelecek hakkında konuşmaya başlamıştı. Galileo 1564'te doğmuş, yani Ulu Bey'den 122 yıl sonra. Galileo Ulu Bey'in keşfini öğrenmiş miydi bilemiyorum ama tıpkı onun gibi iddia etmiş. Dünya güneşin etrafında dönüyor demiş. Papa 7. Urban onu aforoz etmiş. Yani sen bundan sonra kilisenin meşru çocuğu değilsin demiş. Galileo Engizisyon Mahkemesi tarafından hapse mahkum edilmiş ve daha sonra öldürülmüş. Büyük alim 1633'te son nefesini verirken bile inancından vazgeçmemiş. Dünya hala güneşin etrafında dönüyor demiş. İzanlı ve vicdanlı Papa 2. Jean-Paul 349 yıl sonra Galileo'nun dosyasını yeniden inceletmiş. 10 yıllık bir emekten sonra sonucu açıkladı. Galileo, kilisenin meşru evladıdır, dedi. Yani özür diledi. Aforozu kaldırdı, koca alemin ruhunu temize çıkardı, serbest bıraktı. 100 yıl önce Fransız ordusunda görev yapmış olan bir Yahudi subay, yüzbaşı Alfred Dreyfus, haksız yere casuslukla itham edilmiş, askeri sırları Almanlara sattığı söylenmişti. Dreyfus 7 yıl prangaya mahkum edilmişti. Emile Zola Dreyfus'un suçsuz olduğuna inanmış ve onu korumuştu. Jacques'a "İtham ediyorum ya da suçluyorum" adında bir kitap yazmıştı. Emile Zola Fransız ordusuna hakaret ettiği için hapse mahkum edilmişti. Zola bu kararın yanlış olduğunu düşünerek İngiltere'ye kaçmıştı. Bir süre sonra Emile Zola Fransız hükümeti aleyhine açmış olduğu davayı kazandı. Dreyfus affedildi, asıl casus Albay Esther Henze yakalandı ve hapsedildi. Fransız Cumhurbaşkanı Chirac, 12 Ocak 1998 günü olayın 100. yıl dönümü nedeniyle ayağa kalktı, Dreyfus'un ailesinden Fransız hükümeti adına alenen özür diledi. Şimdi ben sabırla bekliyorum ve soruyorum, Ulu Bey'in ruhunu kim temize çıkaracak? Onun asil ruhundan kim, ne zaman özür dileyecek? Beni denize attılar. Beni denize attılar. Kimler? Niçin? Şimdi arka pervanelerin çıkardıkları köpüklü suların içindeyim. Su buz gibi donuyorum. Bağıramıyorum, sesimi çıkaramıyorum. Aklıma balinalar, foklar, yunuslar geliyor. Ne de olsa onlar memeli bizden. Acaba hemen gelip beni kurtarırlar mı? Şaşırdım. Ne bekledim, ne buldum. Binlerce salmon, her biri kolum kadar, beni sardılar, sırtlarını aldılar, altın beşik yaptılar. Deniz çok soğuk, üşüyorum. Balıklar anladılar, birden soyundular, derilerini yoldular, kocaman bir kilim yaptılar, beni sardılar. Sırtlarını aldılar. Ne güzel, ben de balık oldum. Şimdi onlar gibi yüzüyorum, soluyorum, gülüyorum. Çıplak balıkları görüyorum. Derisiz, çulsuz. Şimdi onlar ne yapacaklar? Üzüldüm. Üşürsünüz dedim. Güldüler. Seni balık yaptık dediler. Sonra hep beraber sıçradık, suyun üstüne çıktık, atladık. O da ne? Çulsuzlar çullandı. Onları birden tanıyamadım. Sordum. Ne zaman yaptınız bunları? Nereden aldınız şunları? Güldüler. Çok güldüler. Uyandım. Yatağım kuruydu. Balıklar yoktu. Fırladım. Koştum kameramın penceresinden denize baktım. Balıklar gülüyorlardı. Balıklar gidiyorlardı. Hayatımın en güzel anıları. Yılmaz Morgül. Yılmaz Morgül 14 Ocak 1972 yılında İstanbul Beykoz'da dünyaya geldi. Udi babaanne, tulum enstrümanlarını seslendiren bir babanın Türk sanat müziği aşığı çocuğu. 14 yaşında Feriha Tunceli, Melihat Pars, İbrahim Çanakkaleli, Sadun Aksüt gibi üstadlardan ders almaya başladı. Kadıköy, Kalamış, Bakırköy, Beşiktaş Müziki Cemiyetlerinde eğitim gördü. İlk orta ve lise tahsilinden sonra ilk kez Adana'da profesyonel sanat hayatına başladı. 1994 yılında ilk albümü Elveda İstanbul, 1996'da Yılmaz Morgül 2, 1997'de Masum Yalanlar ve 2000'de Olduğum Gibiyim çalışmalarıyla 3 kez Altın Kelebek olmak üzere birçok kurum ve kuruluşlardan 150'den fazla en iyi Türk sanat müziği sanatçısı ödüllerinin sahibi oldu. 6 yıldır başta Mehmetçik, şehit asker, polis aileleri, kimsesiz, lösemili, şeker hastası, felike törülili çocuklar gibi 28 vakıf yararına konser ve aktivite olarak birçok çalışmaya imza atmıştır. 1997 yılından itibaren Hollanda'da Ekin, Türkiye'de de Randevu isimli dergilerde köşe yazarlığı ve muhabirlik yapmaktadır. Stilist, kara kalem resim çalışmaları, hat sanatı, iç dekoratörlük, besteci, söz yazarı kimlikleriyle örnek bir çalışma sergileyip sanat dünyasında kalıcı olmak arzusundadır. Yoksul geçen çocukluk ve gençlik dönemlerimden sonra yaşantımda dönüm noktam Elveda İstanbul albümümün başarısıydı. Avustralya konserleri teklifi geldiğinde ilk kez yurt dışına çıkacak olmanın heyecanıyla uzun bir uçak yolculuğuyla önce Singapur, daha sonra Brisbane ulaştığımda dünyalar benim olmuştu. Beykoz'umun dışında inanılmaz güzellikle dolu, South Pacific International Song Contest'in yapılacağı bu şehir beni doğal ortamıyla büyülemişti. Tropik bitki örtüleriyle altın renkli kumların hakim olduğu şehirlerin doğa ile baş başa yaşayan hayvan türleri odalardaki yerli kabileleriyle çok fazla etkilendiğimi söylemeliyim. Uluslararası bu yarışmaya FIDAV üyesi Sayın Figen Çakmak, yarışmacımız Meltem Taçkıran ile ben uluslararası konuk sanatçı statüsüyle katılımcı oldum. Havalimanındaki limuzinlik karşılama töreni, kaldığımız Mercury Resort Hotel'in sıcak ortamı, sanatçılara gösterilen yakınlık ve olağanüstü sevgi çemberiyle mutluydum. Provalardaki titizlik, sahne performanslar üzerine yapılan çalışmalar, disiplinli bir grup çalışması karşısında şok olmuştum. En samimi, en iyi sahne performansı, en iyi giyinen sanatçı seçtiler beni. Hayatımın teklifi yarışma sonrası Avustralya'nın en büyük plak firmasından kaset çalışması yolunda geldi. Bütün ekip havalara uçtuk. Oradaki güzel anılarla Sydney'e geçtik. Burada 3 konser verdim. Bu şehir fevkalade etkilemişti şahsımı. Modern binaları, parkları, büyük yeşil alanları, kalabalığı, denizi, mimari yapılarıyla hayran oldum. Meşhur Sydney köprüleri, Opera House yapısı, tarihi gemileri, müzeleriyle mutlaka görülmesi gereken yalnız film ve fotoğraflarda görülebilecek manzaraları ile aşık olmuştum. Hele marinada gezinti sırasında deniz polisinin okyanuslarla çevrili kıtada balık tutmaya giden avcılar yalnız 1 kilo tutabilirlermiş. Bu uyanık Çinliler kıyma makinesiyle kıydıkları onlarca balık kıymasıyla yakalanınca ülke kanunlarının doğaya gösterdikleri hassasiyet karşısında şapka çıkardım. Disneyland'da çocukluğumu okyanus kıyılarını gezdiğim yattaki unutulmaz kıyı görüntülerini, Çıplaklar Adası'nı, konsolosumuzun gösterdiği misafirperverliği, oralarda Türkçe gazete çıkarmaya kadar birbirinden hassas işlere el atan memleketimin insanlarını asla ama asla unutmayacağım. Kaldığım 18 gün boyunca çok sevdiğim balık yemeklerinden, tropik meyvelerden bolca nasibimi aldım. 20'li saatler süren uçak yolculuğun yorgunluğu yaşadıklarımın yanında hiç kaldı. Ölmeden mutlaka görülmesi gereken Avustralya, günlüğüm hayatımın en güzel anıları oldu diyebilirim efendim. Hele hayvanlara yanaşmayan ben, başında rengarenk kuşlar, elleriyle sarmaş dolaş olduğu şarkılar söylediği kangurularla arkadaşlığımı dostlarıma anlata anlata bitiremiyorum. Yaz Sinemaları, Muratan Mungan. Muratan Mungan, 21 Nisan 1955 yılında İstanbul'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünü bitirdi ve aynı bölümde master yaptı. Ankara'da devlet tiyatrolarında 6 yıl, İstanbul'da şehir tiyatrolarında 3 yıl dramaturg olarak çalıştı. Söz gazetesinde kültür sanat sayfası yöneticiliği yaptı. Remzi Kitabevi'ne çilek amblemli özel bir koleksiyon dizisi hazırlayarak bu diziyi yönetti. Mungan, çeşitli dergi ve gazetelerde şiirler, öyküler, metinler, deneme, eleştiri ve incelemeler yayımlayarak adından söz ettirdi. Şiirleri ilk kez Birikim dergisinde yayımlandı. Yazarın eserleri yurt içinde ve yurt dışındaki çeşitli tiyatrolarda sahnelenmiştir. Yazarın bazı eserleri Dört Kişilik Bahçe, Mahmut ile Yezida, Bir Garip Orhan Veli, Cenk Hikayeleri ve Lal Masallar. Bu bölüm Muratan Mungan'ın Metis Yayınları tarafından 1992 yılında yayımlanan Yaz Sinemaları isimli eserinden kendisinin de onayıyla alınmıştır. Beyaz perdenin sarmaşığı ufkuma dolanmıştı bir kez. Nereye gitsem bir sinema kapısı bulurdum bakılacak afişler. Gördüğüm, görmediğim, göreceğim, hayatımızı benzetmeye çalıştığımız filmler. Malatya'ya dayımlara gitmiştik. Sümerbank evleri, kayısı ağaçları, yaz bahçeleri, derin gölgeler. Basma buğusunda kaybolan kadınlar, ağaçlar arasında bir görünüp bir duyulan uzak kahkahalar. Bütün gün ağaçlardaydım. Orada kendi derinliğine batan yazları tanıdım. Dalların arasından görünen dünyanın sonsuz olanakları, eşyanın ve zamanın başka boyutlarıydı. Sanki ağaçlara değil, içimde bir yerlere çıkıyordum. O ağaçlarda o kayısıları yiyor, filmlerden ödünç yerleri düşlüyordum. Bir yanda dalından meyve koparmanın şimdiki zamanı, öte yanda geleceğin düşler imparatorluğuna çıkılan seferler. Hem sonuna kadar orada o yazın anısında duruyor, hem başka yerde olmanın serüvenlerine yazılıyordum. Daha o zamanlar bir yere gitmek yetmiyordu bana, gittiğim yerlerden de gidiyordum. O günlerden kalma olgun bir kayısının tadı hala ağzımda. Bütün gün ağaçlarda, filmlerde, romanlarda yaşıyordum. Ömrün kimi duraklarında. Ne kadar çağırsa da imkansız. Çocukluğun dallarına asılı kalmış. Ufuklar dönüp baktığımız yerden geriye, kaybolur ağaçlar arasında bir görünüp bir duyulur. Uzak basma buğusunda kahkahalar, anlarız kocaman adamlar olduk. Bir şeyler kazandık, bir şeyler yitirdik orada. Nelerdi şimdi pek ayıramasak da, biz indik, bir şey kaldı ağaçlarda. Çarşı içinde her harfi ayrı renkte yazılmış renk sineması. Oysa siyah beyaz filmler zamanı, bu tenha özlem. Sinemanın girişindeki sonbaharı bekleyen afişleri ezberlemiştim. Biliyordum, gelecek programların birine yetişemeyecektim. Yalnızca bir tatildi şimdiki zaman. Kim bilir nereye, ne zaman saklanmıştı bu afişlerin gizlediği filmler. Ama duyduğum sızı bundan öte bir şeydi. Sonradan ad ararken bir zamanlar bizi niye derinleştirdiğini bilmediğimiz anılara bir pus belirir, kendi kartlarımızla yalnızca kendimizin açabileceği falda, belki sahiden öyleydi. Belki biraz yakıştırma, sanki başlangıcını bildiğim ama artık olamayacağım zamanlara değin bir ıskalama duygusu. Kaçırılmış fırsatlar, teğetlerde yitmiş olanaklar kıstırıyordu beni afişlerin önünde duyduğum sızda. Bir yeni yetmenin sinema tutkusu içimin yumağında bir varoluş sorununa dönüşüyordu usulca. Usulca anlam değiştiriyordu afişler bir başka zaman boyutunda. Ne zaman o yazın anısı düşse, geceleri güne bakan çaldığımız bahçeler ve orada görmediğim filmler gelir aklıma. Hep düşünürüm, bu filmi orada mı görmüştüm? Kendime kurduğum bir tuzak oysa. Bizden çalınanlara karşı korur bizleri sahte hatıra. Simli gecelerin çekirge çocukları, güne bakan hırsızları. Bahçe duvarlarında oturur, çekirdek çitleyip filmler anlatırdık birbirimize. Geceye karışmış ağaçlar, evler, kararmış bahçelerde günün tüten buğusu. Sönmüş pencerelerden çağrılırdık birer birer. Filmin sonuna kalan her zaman birkaç kişi. Kim bilir belki her zaman birkaç kişi için anıların yıkık duvarlarında oturur, böyle bir yaz korosu ne zaman o yazın anısı düşse bunları düşünürüm ilkin. Sonra ansızın Balıkesir'de yediğim bir tokat Malatya ile birleşir. Nedendir gizli kareler arasında bilinmez ilişkiler? Nedendir içimizi büyüten alaca bilmeceler? Bir 29 Ekim bayramı İstiklal Marşı okunurken, olduğum yere çakılacağım yerde usulca kayıp annemin elinden bakılacak afişler bulmuşum meydan kenarında. Annem deliler gibi aramaya başlamış beni. Polisler önünü kesmiş, marş sürerken annem devlet ile benim aramda kalmış, sonra öteki yüzünde gezindiğim afişlerin üzerinden Balıkesir meydanına bir tokatla düşmüşüm. Nedense bu iki olay birbiriyle birleşir. Sanki ben o ağaçlardan indikten sonra o tokadı yemişim. Ağaç, bahçe, çarşı, mektep, sinema arasında hazırlandığımız dünya, büyüdük asri zamanların hayal ve hayat kurslarında. Büyüdük her şehrin gurbeti onların sinemalarında. Malatya'daki ağaçları Balıkesir meydanına bağlayan şeyi pek anlamasak da. Resim de resimmiş ha. Zeynep Oral. Zeynep Oral İstanbul'da doğdu. İzmir Amerikan Kız Lisesi'ni ve Paris Yüksek Gazetecilik Okulu'nu bitirdi. Sorbonne Üniversitesi Tiyatro Araştırmaları Enstitüsü'nde tahsiline devam etti. 1968 yılından beri Milliyet Gazetesi'nde çalışmakta. 1972'de arkadaşlarıyla birlikte Milliyet Sanat Dergisi'ni kurdu. Halen bu derginin sorumlu yazı işleri müdürüdür. Gazeteci olarak insan hakları, kadın sorunları ve gezi yazılarıyla araştırma dizi yazı ve seri röportaj dallarında birçok ödül kazandı. Türkiye Tiyatro Eleştirmenleri Birliği, Nazım Hikmet Vakfı, Türkiye ve Yunanistan Dostluk ve Barış Derneği, KADER, Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği, Ana Kültür Vakfı, Winpeace, Türkiye ve Yunanistan Kadınları Barış Girişimi gibi kuruluşların kurucularından olan Oral, bu derneklerin yönetiminde görev aldı. Yayımlanmış 15 kitabı vardır. Bunlardan 4'ü Katmandu'dan Meksika'ya, Kara Sevda, Bu Cennet Bu Cehennem ve Uzak Doğum gezi kitaplarıdır. Bu bölüm Zeynep Oral'ın Doğan Yayınları tarafından 2000 yılında yayımlanan Uzak Doğum isimli eserlerinden kendisinin de onayıyla alınmıştır. Çok yaşlıydı. Yüzündeki çizgiler konuşurken daha da derinleşiyordu. Ama gözleri, ama bedeni, ama elleri konuşurken yıllara meydan okuyor, gençleşiyordu. Konuşurken ansızın hiçbir nedensiz susuveriyordu. Çok uzun süren suskunluklarını sonra yine hiçbir nedensiz kendi bozuyordu. Sanki hiç susmayacakmış, sonsuza dek anlatacakmış gibi konuşuyordu. Anlattıkça daha çok anlatmak istiyordu. Su içtikçe daha çok susayan insanlar gibi. Konuşurken başını önündeki işten ayırmıyordu. Önündeki iş yaptığı resimdi. Dev bir tuvale geçirdiği renkler, çizgilerdi. Cennet diyordu. Eğer varsa cennet diye bir şey tıpkı burası gibidir. Ve cennetin resmini yapmayı sürdürüyordu. Yani buranın resmini. Cennet diyordu. Cennet insandan insana değişir. Tıpkı düşlerin değiştiği gibi. Herkes kendi düşlediği cenneti arar durur. İşte benim cennetim de bu. Bu diye gösterdiği bir şey yoktu. Boyamaya devam ediyordu. Bu önündeki resim miydi yoksa içinde bulunduğu çevre mi pek anlayamadım. Ben önümde beliren cenneti izlerken onun sözcüklerini kendi dilime, yürek dilime çeviriyordum ve kendi düşlediğim cenneti düşüyordum. Cennet yeryüzünün ve doğanın tüm nimetlerinin cömertçe sunulmasıysa, cennet doğayla insanın, insanla insanın uyumuysa, cennet sonsuz bir güzellik, iyilik, incelik, saflık, duruluksa, cennet huzursa, cennet şiirle, müzikle, dansla kendini ifade edebilmekse, cennet taştan tahtadan, çiçekten meyveden, topraktan havadan ve sudan güzeli var edebilmekse, cennet el hüneriyle, akılla, duyarlılıkla sürekli yaratıcı olmaksa, cennet ayrıntıların zenginliği ise, cennet alçak gönüllülük, anlayış, güler yüz, sevgi ve sevinçse. Bütün bunlarsa cennet, yaşlı adam haklıydı. Turistik klişelere mi kapılıyorum yoksa diye endişeye ya da kuşkuya yer yoktu, evet haklıydı. Cennet varsa eğer, tıpkı burası gibi olmalıydı. Yaşlı adam, tuvale yeşilin en açık tonundan, içine bol sarı katılmışından biraz daha ekledi. Çevremi saran muz ağaçları, palmiyeler tuvalde boy atmaya başladı. Yeşile biraz lacivert kattı, tropik ormanlar belirmeye başladı. Sonra çiçekler, meyveler, yine çiçekler, yine meyveler. Ağaçlar kutsaldır çünkü her ağaç bir aşk çocuğudur. Çünkü onlar yağmur tanrısı ile toprak tanrısının sevişmesinden doğmuştur. Ağaca vurulan her darbe bu aşka vurulmuş darbedir. Zaten bu aşkı, bu sevişmeyi bilmeyenler ağaca, dala ya da yaprağa zarar vermeye kalkışabilir. Ağaca karşı her saygısızlık tanrılara saygısızlıktır. Çevrene bak, hiç ağaçlardan daha yüksek yapı görüyor musun? Göremezsin çünkü ağaçtan daha yüksek yapı yapmak tanrıları gücendirir. Artık öğrenmiştim, her ağaç aşk çocuğudur. Yağmur tanrısı ile toprak tanrısının aşkından ve sevişmesinden doğmuştur. Ağaca, dala, yaprağa zarar vermek bu aşkı bilmemektir. Ağaca, dala, yaprağa zarar vermek aşka ve tanrılara saygısızlıktır. Onu, yaşlı adamı, Kintamani köyünde bulmuştum. Kintamani köyü, volkanik bölge Gunung Batur'un yamacındaki sayısız köyden biriydi. Bir yanda yükselen Gunung Agung yanardağı, 3142 metre yükseklik, öte yandan kraterler arasındaki Batur gölü buraya eşsiz bir gizem veriyordu. Bütün bunlar Bali adasındaydı, adanın kuzeydoğusunda. Bali, Endonezya'yı oluşturan binlerce adadan biri. Kavanın ucuna takılıvermiş bir virgül. Binlerce ada söz gelişi söylenmiş ya da yazılmış değil. Resmi kayıtlar Endonezya'nın 13.677 adadan oluştuğunu söylüyor.